Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Carl Sagan'ın 1977'de yayımlanan ve Pulitzer ödülü kazanan The Dragons of Eden, insan zekasının nereden geldiğini, beynin nasıl evrildiğini ve bu evrimin davranışlarımızı nasıl etkilediğini inceleyen bir popüler bilim kitabıdır. Sagan, astronomi alanındaki ününe rağmen burada odağını insan zihnine çevirir. Evrimsel biyoloji, nörobilim, antropoloji, psikoloji ve bilgisayar bilimlerinden yararlanarak tek bir disiplinin cevaplayamayacağı büyük bir soruyu ele alır. İnsan neden diğer türlerden farklı ölçüde sembol kurabilen, dil geliştirebilen, geçmişini kaydedebilen ve geleceğini tasarlayabilen bir canlıdır? Kitap, beynin eski işlevlerle yeni bilişsel kapasiteleri bir arada taşıdığını öne süren dönemin etkili görüşlerini açıklar. Ardından kalıtım, öğrenme, çocukluğun uzaması, toplumsal işbirliği ve kültürel aktarım arasındaki ilişkiyi tartışır. Başlıktaki ejderhalar, insanın derin evrimsel geçmişinden kalan dürtülerin simgesidir. Sagan'ın amacı kesin ve son bir zihin teorisi sunmak değil, eldeki kanıtlarla insan zekasına ilişkin geniş, sorgulayıcı ve anlaşılır bir çerçeve kurmaktır. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, üçlü beyin modeli. Eski dürtüler ile yüksek düşünme arasındaki gerilimi açıklamak için kullanılır, kitabın en bilinen bölümlerinden biri. Nörobilimci Paul MacLean'in üçlü beyin modeline dayanır. Bu modele göre insan beyni, evrimsel olarak farklı zamanlarda öne çıkan işlevsel katmanlar taşır. Reptilian kompleks, hayatta kalma, bölge savunma, statü ve tekrarlanan davranışlarla ilişkilendirilir. Limbik sistem, duygular, bağlanma ve bakım verme gibi süreçlerde önemlidir. Neokorteks ise soyutlama, dil, planlama ve karmaşık problem çözmeyle bağlantılıdır. Sagan bu şemayı insanın hem akıl yürüten hem de yoğun duygularla, korkularla ve rekabetle hareket eden bir tür oluşunu düşünmek için kullanır. Böylece savaş, ritüel, sanat, aile bağları ve bilim gibi çok farklı görünen insan etkinliklerinin ortak biyolojik geçmişe sahip olabileceğini tartışır. Ancak kitabı günümüzde okurken önemli bir sınır da görülmelidir. Üçlü beyin modeli, beynin gerçekten birbirinden ayrılmış üç bağımsız evrimsel tabakadan oluştuğunu gösteren güncel bir harita değildir. Modern nörobilim, beyin bölgelerinin çok daha iç içe ağlar halinde çalıştığını vurgular. Buna rağmen Sagan'ın kullandığı model, evrimin yeni yetenekleri eski biyolojik altyapıların üzerine kurduğu fikrini anlaşılır kıldığı için tarihsel ve kavramsal değerini korur. İkinci olarak, zeka. Yalnızca insanın sahip olduğu tek bir özellik değil, farklı türlerde görülen uyum kapasitesidir Sagan. Zekayı insanı diğer bütün canlılardan keskin biçimde ayıran sihirli bir cevher gibi ele almaz. Öğrenme, çevreye uyum sağlama, iletişim kurma, sorun çözme ve araç kullanma gibi yeteneklerin hayvanlar dünyasında farklı derecelerde bulunduğunu hatırlatır. Bu yaklaşımın temel sonucu şudur: İnsan zihnini anlamak için yalnızca insanlara bakmak yeterli değildir. Primatların toplumsal davranışları, memelilerin bakım ilişkileri, kuşların yön bulma becerileri ve başka türlerin öğrenme kapasiteleri bilişin evrimsel sürekliliğini düşündürür. İnsan türünün ayırt edici yönü bu becerilerin tek tek varlığı değil, bunların dil, sembolik düşünce ve birikimli kültür yoluyla olağanüstü ölçekte birleşmesidir. Sagan ayrıca büyük beynin kendiliğinden üstünlük anlamına gelmediğini ima eder. Beynin maliyeti yüksektir, enerji tüketir, uzun bir gelişim dönemi gerektirir ve güvenli bir toplumsal çevreye ihtiyaç duyar. Dolayısıyla zeka sadece kafatası hacmiyle açıklanamaz. Seçilim baskıları, beslenme, el becerisi, sosyal yaşam ve iletişim gibi koşullar birlikte değerlendirilmelidir. Bu bakış, İnsan merkezci yorumları sınırlarken insanın özgün kapasitesini de biyolojik süreklilik içinde daha somut biçimde konumlandırır. Üçüncü olarak, uzun çocukluk dönemi, dilin ve kültürün biyolojik evrimden daha hızlı birikmesini sağlar. Kitapta insan çocukluğunun görece uzun sürmesi. Zekanın gelişiminde merkezi bir etken olarak değerlendirilir. İnsan yavrusu uzun süre bakım, koruma ve öğretime ihtiyaç duyar.
Bu bağımlılık ilk bakışta bir dezavantaj gibi görünebilir.
Fakat Sagan'ın çizdiği çerçevede uzun gelişim dönemi beynin çevreden yoğun biçimde öğrenebilmesi için zaman açar. Dil öğrenmek. akrabalık ilişkilerini kavramak, araçları kullanmak, topluluk kurallarını benimsemek ve önceki kuşakların bilgisini devralmak bu dönemde mümkün hale gelir. Burada biyolojik evrim ile kültürel evrim arasındaki fark belirleyicidir. Genetik değişim kuşaklar boyunca yavaş işler. Kültür ise söz, taklit, eğitim ve kayıt yoluyla çok daha hızlı aktarılabilir. Bir insanın öğrendiği teknik ya da düşünce çocuğuna genetik olarak geçmez ama toplumsal yollarla sonraki kuşakların başlangıç noktası olabilir. Anadolu'daki zanaat geleneklerinden modern bilim eğitimine kadar bilgi birikiminin kurumlar ve öğrenme ilişkileriyle taşınması bu genel ilkeyi görünür kılar. Sagan'ın vurgusu insan başarısının yalnız bireysel beyin gücünden doğmadığıdır. Zeka, gelişmek için uzun bakım süresine, iletişime, işbirliğine ve ortak hafızaya ihtiyaç duyan toplumsal bir kapasitedir. Dördüncü olarak, beynin anatomisi. Zihnin maddi temelleri olduğunu savunan doğal bir açıklamanın çıkış noktasıdır, Sagan'ın yaklaşımının temelinde. Zihinsel süreçlerin doğaüstü ya da bedenden bağımsız açıklamalar gerektirmediği düşüncesi bulunur. Düşünme, hatırlama, duygu, bilinç ve hayal kurma, beynin anatomisi ile fizyolojisinden doğan süreçler olarak ele alınır. Bu iddia, insan deneyimini küçültmek için değil, onu araştırılabilir hale getirmek için önem taşır. Eğer zihnin biyolojik bir temeli varsa, beyin hasarlarının davranışı neden değiştirdiği, gelişim dönemlerinin öğrenmeyi neden etkilediği ve türler arasında bilişsel farkların nasıl oluştuğu bilimsel sorular haline gelir.
Sagan, kalıtımın rolünü kabul ederken insan zihnini değişmez genetik kader gibi sunmaz.
Genler gelişim için bir temel sağlar fakat çevre, eğitim, beslenme, aile ilişkileri ve kültür bu potansiyelin nasıl ortaya çıkacağını güçlü biçimde etkiler. Bu nedenle kitap, biyoloji ile kültürü birbirine rakip iki açıklama olarak kurmaz. İnsan davranışını anlamak için her ikisinin etkileşimine bakmayı önerir. Bu tutum özellikle zeka tartışmalarında değerlidir. Ölçme araçları ya da kalıtsallığa ilişkin veriler, bir insanın bütün yeteneklerini ve yaşam olanaklarını tek başına açıklayamaz. Sagan'ın geniş çerçevesi, zihni yalnızca soyut bir felsefi sorun değil, evrimsel geçmişi, bedensel koşulları ve toplumsal yaşamı olan karmaşık bir olgu olarak görmeye yöneltir. Son olarak, geleceğin zekası tartışması, teknolojiye hayranlıktan çok insanlığın etik ve toplumsal sorumluluğunu gündeme getirir. The Dragons of Eden yalnızca geçmişe bakan bir evrim anlatısı değildir. Sagan, insan zekasının gelecekte teknoloji, bilgisayarlar, yapay zeka fikri ve uzay araştırmalarıyla nasıl değişebileceği üzerine de temkinli spekülasyonlar yapar. Kitap, Ingrid Sutandizer'in bilimsel ortamında yazıldığı için bu bölümlerdeki bazı teknik varsayımlar bugün tarihsel niteliktedir. Yine de temel soru güncelliğini korur. İnsan, kendi bilişsel araçlarını geliştirdikçe bu gücü hangi amaçlarla kullanacaktır? Sagan'ın yaklaşımı, teknolojik kapasiteyi otomatik biçimde bilgelik saymaz. Neokorteksin hesaplama, planlama ve soyut düşünme gücü artabilir fakat korku, saldırganlık, grupçuluk ve kısa vadeli çıkarlar gibi eski dürtüler ortadan kalkmış olmaz. Bu yüzden bilimsel ilerleme, etik muhakeme ve uluslararası işbirliğiyle desteklenmediğinde yıkıcı sonuçlar da üretebilir. Sagan'ın uzay perspektifi burada önem kazanır. Dünya dışından bakmayı teşvik eden kozmik ölçek, ulusal ya da anlık çatışmaları insanlığın ortak kırılganlığı içinde değerlendirmeye yardım eder.
Kitap bugünkü yapay zeka tartışmalarına doğrudan cevap vermez.
Ancak insan zekasının kökenini, sınırlarını ve duygusal mirasını hesaba katmadan yeni zeki sistemleri değerlendiremeyeceğimizi hatırlatır. Bu nedenle gelecek bölümleri öngörüden çok sorumlu düşünme çağrısı olarak okunmalıdır. Sonuç olarak The Dragons of Eden, insan zihniyle ilgili kesin cevaplar arayanlardan çok, doğru soruların kapsamını genişletmek isteyen okurlar için uygundur. Evrim, beyin, hayvan davranışı, dil ve kültür arasındaki bağları ilk kez birlikte düşünmek isteyen genel okur. Kitabın açık ve merak uyandırıcı anlatımından yararlanabilir. Psikoloji ya da nörobilime ilgi duyanlar için de alanın 1970'lerdeki önemli popüler bilim tartışmalarını görmek bakımından değerli bir başlangıç sunar. Kitabın pratik faydası, günlük davranışları tek bir nedenle açıklama eğilimini azaltmasıdır. Duyguların, toplumsal öğrenmenin, biyolojik mirasın ve bilinçli düşünmenin aynı insan deneyiminde nasıl kesişebileceğine daha dikkatli bakmayı sağlar. Entelektüel faydası ise insanı doğadan kopuk bir istisna olarak değil, uzun bir evrimsel tarihin parçası olarak kavratmasıdır. Bununla birlikte okur üçlü beyin modeli ve bazı nörobilimsel ayrıntıların güncel bilim tarafından aşılmış ya da önemli ölçüde düzeltilmiş olduğunu bilmelidir. Kitabın kalıcı değeri her ayrıntısının güncelliğinde değildir. Sagan'ı benzer popüler bilim eserlerinden ayıran yön, farklı disiplinleri sadeleştirirken aralarındaki gerilimi de korumasıdır. Beyin hakkında dar bir teknik inceleme yazmaz, insanlık hakkında romantik bir övgü de sunmaz. Bunun yerine zekanın hem yaratıcı hem tehlikeli sonuçlar doğurabilen biyolojik ve kültürel bir süreç olduğunu gösterir. Bu geniş bakış, kitabı yaşına rağmen tartışmaya açık ve okunmaya değer kılar. Destek olmak isterseniz Carl Sagan kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.